Ayrım 37, 5. Kadın, Herring Mankell, sayfa 444. Gece boyunca araba kullanmıştı ve hala da kullanıyordu. Kendini çok yorgun hissediyordu. Saatlerden beri Katarina'nın anlattıklarını dinlemişti. Bu kadınların neden bu denli zayıf olduklarını merak eder dururdu. Aslında kendileri tacize uğramaya, işkence edilmeye ve hatta öldürülmeye davetiye çıkarıyorlardı. Eğer tüm bunlardan kurtulabilirlerse de o zaman zamanlarını ağlayarak geçiriyorlardı. Oysa kendisi de kadın olmasına karşın bu tür kadınları bir türlü anlayamıyordu. Gecenin karanlığında arabasını kullanırken bu tür kadınları hor görmeye başladığını hissediyordu. Savaşmıyorlardı. Saat sabahın biri olmuştu. Genelde bu saatte çoktan yatıp uyumuş olurdu. Ertesi sabah erkenden işe gidecekti. O geceyi Volsio'da geçirmeyi düşünüyordu ama sonunda Katarina'yı bebeğiyle orada bırakmaya karar vermişti. Katarina'yı birkaç gün daha, belki bir hafta daha orada kalmaya ikna edebilmişti. Ertesi gün akşam üzere Katarina'nın annesini arayacaklardı. Katarina telefon edecek ve kendisi de onun yanı başında olacaktı. Katarina'nın söylememesi gereken bir şeyi söyleyeceğini sanmıyordu ama yine de orada yanında olmak istiyordu. Yista'da girdiğinde saat 1:10 geçiyordu. Lira Gatan'a sapar sapmaz ve farlarını söndürmüş arabayı görür görmez tehlikeyi hissetmişti. Dönememiş ve arabayı sürmeye devam etmişti. Arabanın içinde iki adam vardı ve kendi dairesinde de ışık gördüğünü düşünüyordu. Öfke içinde gaza bastı. Araba öne fırladı. Köşeyi dönerken aniden fren yapması gerekti. Demek kendisini bulmuşlardı. Katarina'nın evini gözetleyen polisler şimdi kendi evindeydi. Başı dönmeye başlamıştı ama yine de korkmuyordu. Polislerin Volsio'daki evi bulmaları olanaksızdı. Adının dışında kim olduğunu bilmelerine olanak yoktu. Arabanın içinde kıpırdamadan oturdu bir süre. Sert rüzgar arabayı sallıyordu. Motoru susturup farları kapatmıştı. Volsio'ya dönmesi gerekiyordu. Neden akşamdan beri eve gitmek istediğini şimdi daha iyi anlamıştı. Kendisini izleyen adamların evine girdiğini hissetmiş olmalıydı. Ne var ki hala o polislerden çok ilerideydi. Asla onu yakalayamayacaklardı. Kutunun içindeki son ismin de icabına bakıncaya değin bu işi bırakmayacaktı. Arabayı çalıştırarak evinin önünden bir kez daha geçmeye karar verdi. Park etmiş araba hala oradaydı. Arabanın 20 metre arkasında durdu. Evinden biraz uzakta olmasına karşın salonun perdelerinin kapandığını görmüştü. İçerideki her kimse ışığı yakmıştı. Evi arıyorlardı ama hiçbir şey bulamayacaklardı. Her zaman yaptığı gibi arabayı ikinci viteste kaldırmamaya özen göstererek yavaşça sürdü. Volsio'ya döndüğünde Katarina ile bebek uyuyordu. Hiçbir şey değişmemişti. Her şey plan doğrultusunda gerçekleşmeyi sürdürecekti. Wallander çekmecenin içindeki mektupları yerine koyarken basamaklardan gelen telaşlı ayak seslerini duydu. Yerinden kalktı. Önde Martinson, arkada Höglund hızla aşağı iniyorlardı. ''Şuna baksan iyi olacak sanırım.'' dedi Martinson. Yüzü kireç gibiydi, sesi titriyordu. Siyah ciltli eski bir not defterini masanın üstüne koydu. Defter açıktı. Wallander gözlüğünü takarak öne doğru uzandı. Bir dizi isim yazılıydı. Her ismin yanında da bir rakam vardı. Kaşlarını çattı. ''Sayfayı çevir şimdi.'' dedi Martinson. Wallander söylenileni yaptı. İsimler yineleniyordu. İsimlerin yanında ok işaretleri, karalamalar ve bazı değişiklikler vardı. Bu sanki bir şeyin taslağına benziyordu. ''Birkaç sayfa daha çevir şimdi.'' dedi Martinson. Wallander arkadaşının sesinin titrediğini fark etti. Yine isimler çıktı karşısına. Bu kez değişiklikler ve karalamalar daha azdı. Sonunda görmesi gerekeni gördü. İlk ismi hemen gördü. Gösta Runfeld. Sonra da diğerlerine, Holger Eriksson ve Eugen Blomberg'i buldu. Sayfanın hemen altına da tarih düşülmüştü. Öldükleri günün tarihi. Wallander başını kaldırıp Martinson'la Höglund'a baktı. İkisinin de yüzü kireç gibi olmuştu. Artık kuşkuya yer yoktu. Doğru yere geldikleri kesindi. ''Burada 40'tan fazla isim var.'' dedi Wallander. ''Hepsini teker teker öldürmeyi mi planlıyor dersiniz?'' Hiç olmazsa şimdi sırada kimin olduğunu biliyoruz dedi Höglund. Bir ismi işaret etti. Tore Grunden. Adamın isminin yanına da kırmızı kalemle bir ünlem işareti konulmuştu. Ama tarih düşülmemişti. En arkada bir sayfa daha var dedi Höglund. Wallander sayfayı çekip aldı. Üstünde bazı notlar yazılıydı. El yazısı ona Mona'nın el yazısını anımsatmıştı. Harfler yuvarlak ve kıvrıktı. Bu sayfada karalamalar ve değişiklikler yoktu. Ama yazılanların ne olduğunu anlamak da zordu. Rakamlar vardı. Hasle Hearn diye bir ad yazılmıştı. Ve sonra da bir tarifeden alıntı yapılmıştı. 07.50 Cumartesi 22 Ekim. Bu ertesi günün tarihiydi. Bu da ne demek oluyor dedi Wallander. Tore Grunden yarın Hasleholm'de 7.50'deki trenden mi inecek? Belki de trene binecek dedi Höglund. Wallander anlamıştı, o yalanmadı. Lund'dan Börç'ü ara. Onda Malmö'den Carl Henrik Bergstrand'ın telefonu var. Bu sorunun yanıtını hemen öğren. Saat 7.50'de Hasleholm'den gelen ya da Hasleholm'da duran trende yarın sabah Yvonne Ander çalışacak mı? Martinson telefonunu çıkardı. Wallander önünde açık duran not defterine baktı. Bu kadın şu anda nerede diye sordu Höglund. Nerede? Yarın sabah büyük olasılıkla nerede olacağını biliyoruz. Ama şimdi nerede? Wallander ona baktı. Genç kadının hemen arkasında tablolarla çerçeveli fotoğraflar duruyordu. Birden anladı. Aslında bunu daha önce anlamalıydı. Duvara yaklaştı ve çiftliğin çerçeveli fotoğrafını aldı. Arkasına baktı. Biri mürekkeple 1965, Volsjö, Hans Garden diye yazmıştı. İşte burada oturuyor ve büyük olasılıkla da şu anda orada. Ne yapalım diye sordu Höglund. Oraya gidip onu yakalayalım. Martinson Börç'ü bulmuştu. Beklediler. Konuşma uzun sürmedi. Bergstrand'ı bulacak dedi Martinson. Wallander elinde not defteri ayağa kalktı. Haydi gidelim, yolda diğerlerini de alırız. Hans Gardner'in nerede olduğunu biliyor muyuz diye sordu Höglund. Bilgisayardan bulunur dedi Martinson. Artık gerçekten de aceleleri vardı. Sabahın ikisinde karakola geri döndüler. Yorgun meslektaşlarını yanlarına aldılar. Martinson'un bilgisayarda Hans Gardner'i bulması tahmin ettiğinden de uzun sürmüştü. Saat 3'e gelirken bulabildi. Malmö'nün dışındaydı. ''Silahlanalım mı?'' diye sordu Svedberg. ''Evet'' diye karşılık verdi Wallander. ''Ama Katarina Taksel'le bebeğinin de orada olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın.'' Nyberg toplantı odasından içeri girdi. Gözleri kan çanağına dönmüştü. ''Bardaklarda aradığımız şeyi bulduk.'' dedi. ''Bardaklardaki parmak izleri hem valizdeki de hem de sigara izmaritindeki de uyuyor. Baş parmak olmadığından bunun kulede bulduğumuzla aynı olup olmadığını söyleyemiyorum.'' Belki de oraya iki kez gitti ama bence aynı parmak izi çıkacak sonunda. Kim bu kadın? Yvonne Ander dedi Wallander. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Keşke Bergstrand da telefon etseydi. Onun aramasını beklemek zorunda mıyız dedi Martinson. Yarım saat daha bekleyelim dedi Wallander. Beklediler. Martinson Lee Ragatan'daki binanın gözetim altında olup olmadığını denetlemek için odadan çıktı. 20 dakika sonra Bergstrand aradı. Yvonne Ander yarın sabah Malmö'den kalkacak olan kuzey hattında çalışan trende olacak dedi. Hiç olmazsa bunu biliyoruz diye karşılık verdi Wallander. Yistat'tan çıktıklarında saat 4'e çeyrek vardı. Fırtına olanca hızıyla sürüyordu. Wallander son olarak iki telefon konuşması yaptı. Önce Lisa Holgersson'u sonra da Per Akeson'u aradı. Mümkün olabilecek en uygun şekilde kadını tutuklama konusunda görüş birliğine vardılar. 36. Bölüm. Dondurucu rüzgarın altında Hans Garden'de toplandıklarında saat sabahın 5'ini geçiyordu. Hepsi de soğuktan titriyordu. Evin çevresini sarmışlardı. Wallander'le Höglund'un içeri girmesi kararlaştırılmıştı. Diğerleri de yanlarında bir meslektaşları olarak evin çevresindeki yerlerini almışlardı. Arabalarını bir çiftliğin yanındaki ara sokağa bırakmışlar ve yayan olarak eve gelmişlerdi. Wallander evin önünde park etmiş olan kırmızı Golf'ü gördü. Volsjö'ye giderlerken Yvonne Ander'i evde bulamayacaklarından endişelenmişti. Ama arabası evin önünde duruyordu. Demek evdeydi. Ev karanlık ve sessizdi. Wallander etrafta köpek göremedi. Her şey çok çabuk oldu. Pozisyonlarını almışlardı. Wallander Höglund'a içeri girmeden önce birkaç dakika bekleyeceklerini, arkadaşlarına telsizle bildirmesini istemişti. Neyi bekleyeceklerdi? Höglund anlayamamıştı. Wallander de açıklamamıştı. Belki de kendini hazırlamak istemişti. Ya da belki tüm olanları yeniden düşünebilmek için kendine biraz daha zaman tanımak istemişti olabilirdi. Orada acımasız soğuğun altında duruyordu. Gerçeküstü bir görünümü vardı. Bir aydan beri garip ve kolay kolay ele geçirilemeyen bir gölgenin peşine düşmüşlerdi. Oysa şimdi hedeflerine çok yaklaşmışlardı. Wallander'in artık kendini bu gerçeküstü duygudan arındırması ve bir an önce içeri girip bu katil zanlısı kadını tutuklaması gerekiyordu. Bunlar için de soluk almaya gereksinimi vardı. İşte bu yüzden arkadaşlarına biraz beklemelerini söylemişti. Boş bir ahırın yanındaki ağaçların altında Höglund'la birlikte duruyordu. Evin ön kapısı yaklaşık 25 metre ilerideydi. Zaman geçiyordu. Kısa bir süre sonra şafak sökmeye başlayacaktı. Daha fazla bekleyemezlerdi. Wallander silah kullanılmasını onaylamıştı. Ama özellikle Katarina Taxel'le bebeği içeride olduğundan gerekmedikçe ateş açılmasından yana değildi. Bir hata yapılmamalıydı. En önemlisi hiçbirinin paniğe kapılmamasıydı. ''Tamam giriyoruz'' dedi sonunda. ''Telsizle geç bu haberi.'' Höglund alçak sesle haberi telsizle geçti. Karşı taraftan gelen mırıldanmalar duyuldu. Tabancasını eline aldı. Wallander başını iki yana salladı. ''Tabancanı kaldır'' dedi ''ama nereye koyduğunu unutma.'' Ev hala sessizdi, hiçbir hareket yoktu. Wallander önde, Höglund onun hemen arkasında eve doğru yaklaştılar. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Wallander saatine bir göz attı. 5:19'du. Yvonne Ander eğer o sabah işe gidecekse kalkmış olmalıydı. Kapının önünde durdular. Wallander derin bir soluk aldı. Kapıya vurdu, sonra da bir adım geriledi. Eli cebindeki tabancasının üstündeydi. Hiçbir şey olmadı. Bir adım öne atarak yeniden kapıya vurdu. Kilidi denedi. Kapı kilitliydi. Bir kez daha vurdu. Birden içinde büyük bir huzursuzluk duydu. Bu kez hızla kapıya vurdu. Hala içeriden bir ses gelmiyordu. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. ''Kapıyı kırmak zorunda kalacağız.'' dedi. ''Diğerlerine haber ver. Manivela kimde? Neden bizi yanımıza almadık?'' Höglund alçak sesle telsizde konuştu. Sırtını rüzgara çevirmişti. Wallander kapının yanındaki pencerelerden gözlerini ayırmıyordu. Svetberg elinde manivela koşarak yanlarına geldi. Wallander ona derhal eski yerine dönmesini söyledi. Sonra da manivelayı kilide sokarak tüm gücüyle açmaya çalıştı. Kapı birden ardına kadar açıldı. Koridorda ışık yanıyordu. Tabancasını eline aldı. Höglund arkasından geliyordu. Wallander içeri girdi. Höglund elinde silahı içeri girdi. Evin içinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. ''Polis!'' diye haykırdı Wallander. ''Yvonne Ander'i arıyoruz!'' Hiçbir şey olmadı. Wallander bir kez daha haykırdı. Yavaşça hemen önündeki odaya girdi. Bir eliyle de silahını sıkıca tutuyordu. Oda bomboştu. Silahlı elini indirdi. Höglund kapının diğer yanında duruyordu. Bir duvarda kocaman bir şömine vardı. Odanın karşısındaki kapı birden açıldı. Wallander hızla silahını kaldırdı. Höglund bir dizinin üstüne çöktü. Üstünde geceliği olan Katarina Taxel kapıdan dışarı çıktı. Yüzünde korku dolu bir ifade vardı. Wallander silahını indirdi, Höglund da indirdi. Tam o anda da Wallander, Yvonne Ander'in evde olmadığını anlamıştı. ''Neler oluyor?'' diye sordu Taxel. Wallander hızla genç kadının yanına gitti. ''Yvonne Ander nerede?'' ''Burada değil.'' ''Nerede?'' ''Herhalde işe gitti.'' Wallander'ın artık boşa yitirecek bir saniyesi bile yoktu. ''Onu kim gelip aldı?'' ''İşe her zaman kendi arabasıyla gider.'' ''Ama arabası hala kapının önünde duruyor.'' ''Onun iki arabası var.'' Her şey bu denli basit diye geçirdi içinden Wallander. ''Yalnızca kırmızı golf değil.'' ''Sen iyi misin?'' diye sordu. ''Bebeğin iyi mi?'' ''Neden iyi olmayayım ki?'' Wallander hızla boş odaya baktı. Sonra da Höglund'a diğerlerini içeri çağırmasını söyledi. Fazla zamanları yoktu. ''Nyberg'i çağır'' dedi. ''Evin tepeden tırnağa incelenmesini istiyorum.'' Soğuktan donan polis memurları büyük odada toplaştılar. Gitmiş dedi Wallander. Hasle Horm'a gidiyor olmalı. Şimdilik başka türlü düşünmemizi gerektiren bir şey yok. Vardiyası orada başlıyor. Trene Tore Grunden adında bir yolcu binecek. Ölüm listesinde sırada Grunden vardı.
Onu gerçekten de trende mi öldürecek diye sordu Martinson hayret dolu bir sesle.
Bilmiyoruz ama daha başka cinayetlerin işlenmesini de istemiyoruz. Onu mutlaka yakalamalıyız.
Aslında Holm'daki meslektaşlarımıza haber vermeliyiz dedi Hanson.
Bunu yolda yaparız dedi Wallander. Hanson'la Martinson benimle gelsin. Sizler de evi araştırmaya başlayın ve Katarina Taxel'le konuşun. Wallander genç kadına bakarak başını salladı. Katarina duvarın yanında duruyordu. Işık solgundu. Genç kadının yüzü de kireç gibiydi. İnsan nasıl bu kadar solgun olabilirdi? Yola koyuldular. Direksiyona Hanson geçti. Wallander ona acele etmesini söylerken Martinson, Hasle Holm'un ilk iki numarasını çevirmişti bile.
''Bunu biz kendimiz halledersek çok daha iyi olacak.'' dedi. ''Eğer bir kaos söz konusu olursa o zaman nelerin olabileceğini bilemeyiz. Kadın tehlikeli olabilir. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bizim için de tehlikeli olabilir.''
''Elbette tehlikeli.'' dedi Hanson şaşkınlıkla. ''Kadın üç kişiyi öldürdü. Kazıklara çaktı, boğdu, suya attı. Eğer böyle bir insan tehlikeli değilse kimin tehlikeli olabileceğini bilemem doğrusu.''
''Grunden'i tanımıyoruz bile.'' dedi Martinson. ''İstasyonda onu anons mu ettireceğiz? Yvonne mutlaka üniformalı olacaktır.''
''Herhalde.'' dedi Wallander. ''Bunları oraya gidince düşünürüz. Sireni çalmaya başla. Kaybedecek zamanımız yok.'' Hanson gaza bastı. Zaman kısıtlıydı. Yaklaşık 20 dakika kadar gittikten sonra lastiklerden biri patlayınca Wallander yetişemeyeceklerini anlamıştı. Hanson küfrederek frene bastı. Sol arka lastiğin değiştirilmesi gerektiğini fark edince Martinson Hasle Holm'u aramak istedi. Hiç olmazsa bir araba gönderebilirlerdi. Ama Wallander bu öneriye karşı çıktı. Kararını vermişti, başaracaklardı. Soğuk rüzgarda titreyerek lastiği şimşek hızıyla değiştirdiler. Kısa bir süre sonra da yeniden yola koyulmuşlardı. Hanson bu kez gerçekten de hızlı sürüyordu arabayı. Zaman giderek daralıyordu. Wallander ne yapmaları gerektiğine ilişkin bir karar vermeye çalışıyordu. Yvonne Ander'in Tore Grunden'i yolcuların gözü önünde öldürebileceğine inanamıyordu. Bu onun daha önceki davranış biçimlerine hiç uymayacaktı. Ama bir süreliğine Grunden'i unutmaları gerekiyordu. Üniformalı bir kadını arayacaklar ve mümkün olduğunca da kimselere belli etmeden onu yakalayacaklardı. Hasle Holm'a gelmişlerdi. Hanson yolu bildiğini söylemesine karşın yine de yanlış yola saptı. Artık Wallander de iyice öfkelenmişti. İstasyona vardıklarında birbirlerine bağırıyorlardı. Sirenleri çalan arabadan hızla dışarı fırladılar ve platforma doğru koşmaya başladılar. Gişeyi soymaya hazırlanan hırsızlara benziyoruz diye geçirdi içinden Wallander. Tam 3 dakikaları kalmıştı. Bir anons duyuldu ama Wallander bunun gelen mi yoksa kalkmak üzere olan trenle mi ilgisi olduğunu anlayamamıştı. Martinson'la Hanson'a artık sakinleşmeleri gerektiğini söyledi. Birbirlerinden ayrılarak platformda kadını aramalıydılar. Kadını bulduklarında da yolculara belli etmeden onu kollarından yakalamalıydılar. Kadının nasıl bir tepki göstereceğini bilemiyorlardı. Tabancalarıyla değil ama elleriyle hazırlıklı olmalıydılar. Yvonne Ander tabanca kullanmıyordu. Hazırlıklı olmalıydılar ama Yvonne Ander'i ateş açmadan yakalamaları gerekiyordu. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Tren henüz gelmemişti. Yolcular rüzgardan ve soğuktan korunmak için platformun en kuytu yerinde bekleşiyorlardı. İstasyon kalabalıktı. Wallander önce arkasında Hanson ve Martinson'la platforma geldiler. Wallander'in gözüne sigara içen erkek bir kondüktör ilişti. İçinde bulunduğu gerginlikten ter içinde kaldığını fark etti. Yvonne Ander ortalıkta yoktu. Üniformalı hiçbir kadın yoktu aslında. Tore Grunden'i bulabilmek amacıyla gözleriyle kalabalığı hızla taradı ama başaramadı. Adamı tanımıyorlardı ki. Bu söz konusu adam Yvonne Ander'in ölüm listesinde olan bir isimden öte değildi. Hanson ve Martinson'la bakıştı. Yvonne Ander'i görebilme ümidiyle giriş kapısına doğru çevirdi başını. Tam o sırada da tren istasyona girdi. Bir şeylerin yolunda olmadığını iliklerinde hissediyordu. Grunden'i platformda öldüreceğine inanmıyordu. Ama yine de bundan tam anlamıyla emin değildi.
İnsanların tehdit edildiklerini hissettiklerinde, nasıl denetimlerini yitirdiklerini ve içgüdüsel davrandıklarını çok iyi bilirdi. Yolcular eşyalarını toplamaya başladılar. Ballander'in artık başka seçeneği kalmamıştı. Kondüktörle konuşup Ivo Nander'in trende olup olmadığını öğrenmek zorundaydı. Tren fren yaparak durdu. Ballander rüzgardan kurtulmak için bir an önce trene binmeye çalışan yolcuların arasından geçti. Birden bir adamın tek başına platformda durduğunu gördü. Adam eğilip yerde duran valizini aldı. Adamın hemen yanında da üstünde uzun bir yağmurluk olan bir kadın duruyordu. Diğer yönden gelen bir tren daha vardı. Ballander durumu tam olarak anladığından emin değildi. Ama sanki her şey açık seçik gözlerinin önüne serilmişçesine davrandı. Kalabalığı eliyle sert bir şekilde bir kenara itti. Hanson ve Martinson nereye gideceklerini tam olarak bilmeden arkasına gelip durmuşlardı. Ballander kadının adamı arkadan yakaladığını gördü. Adamı az kalsın havaya kaldıracaktı. Ballander kadının adamı istasyona gelen trenin altına atmak üzere olduğunu gördü. Zamanında yetişip kadını durduramayacağından trenin gürültüsüne karşın yine de avazı çıktığı kadar bağırdı. Kadın onu duydu. Bir anlık bir duraksama yeterliydi. Kadın Ballander'a baktı. Martinson ve Hanson yanı başında bitiverdiler. Adamı bırakan kadına doğru koşmaya başladılar. Kadının üstündeki uzun yağmurluğun etekleri rüzgarda uçuşuyordu. Ballander yağmurluğun altındaki üniformayı gördü. Kadın birden elini kaldırdı ve Hanson'la Martinson'un şaşkınlıktan donup kalmalarına neden olan bir şey yaptı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 453.